Ayrım 6. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 77. Devlet fikri ve Osmanlı Devleti. Müneccimbaşı Ahmet Dede Efendi, Osmanlı Devleti'ni kuranları şöyle anlatıyor. Bil ki bu devleti kuranlar tarihin en haşmetli ve en büyük hükümdarlarıdır. Çok hayır yaparlar, çok ihsanda bulunurlar. Daima adaletle hükmetmişler, kılıçlarının hakkı, mızraklarının meyvesi olarak bu devleti kurmuşlar ve büyütmüşlerdir. Bu oluşun temellerini atan isim ise hiç kuşkusuz kurucu olarak andığımız Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'dir. Kendisi Osmanlı padişahları arasında sayılmamakla birlikte Ertuğrul Gazi, Kayıhan aşiretinin Anadolu'ya yerleşmesi ve kökleşmesinde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Daha da önemlisi devlet fikrinin babasıdır. Ertuğrul Gazi'nin kesin doğum tarihi bilinmiyor ama 1191'de dünyaya geldiği genellikle kabul ediliyor. Annesi gencecik evladını bayrağa sarılı tabutundan alıp toprağa verdikten sonra vatan sağ olsun diyebilen Anadolu annelerinin ilk örneklerinden Hayme Ana'dır. Hayme Ana devlet evinin direğidir. Kardeşleriyle ihtilafa düştüğünde Ertuğrul oğlunu desteklemiş, büyük ihtimalle yüreğini geri dönüşlere değil, peygamber müjdesine kilitlemesini ve bir peygamber vediyası olan Bizans'ı fethetme gayesiyle batıya yürümesini o öğütlemiştir. Hayme Ana tıpkı Yunus Emre gibi Anadolu'nun paylaşamadığı bir değerdir ve Yunus gibi Anadolu'nun bazı yerlerinde mesela Ankara'nın Hayme Anası'nda mezarı vardır. Aynı zamanda Osmanlı tarihinde kendisine türbe yapılan ilk kadın önderdir. Kayıhan aşireti Oğuzların Günhan kolundan gelir. Malazgirt Meydan Savaşı'nın kazanılmasından 1071, sonra yerleşmek için akın akın Anadolu'ya gelen Türk boyları arasında kayı boyu da vardı. Kayılar önce Horasan taraflarına konmuş, Moğol istilasının başlaması üzerine Harzemlilerle birlikte Moğollara karşı savaşmış, Harzem Şahı Celaleddin Mengübirti Kahvece arkadan vurulup şehit edildikten sonra 1221'de Mer ve Mahan yoluyla Van Gölü'nün kıyısındaki Ahlat'a yerleşmiştir. Kayı boyunun Horasan'dan 50 bin kişiyle hareket ettiği bazı tarihlerde kayıtlıdır. Ancak Ahlat'a ne kadarının sağ ve salim gelebildiğini bilinmemektedir. Çünkü kayılar yol boyunca hem Moğollarla hem düşman kabilelerle savaşmak zorunda kalmışlardır. Bu arada kayıplar verilmiş oldukları muhakkaktır. Kayılar Ahlat'ta 9 yıl kadar oturdular. Moğolların her şeyi yakıp yıkarak buralara kadar gelmeleri sonucu tekrar göçe başladılar. Önce Erzurum'a, oradan Erzincan'a, nihayet Amasya'ya geldiler. Bu sırada Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp, Ankara yakınındaki Kızılcasaray civarında bulunan Kırka köyünde vefat etti. Türbesi aynı köydedir. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi aşiret beyliğine getirildi. Ertuğrul Hayme Anası ve Gündüz Alp babası tarafından yüreğinde yakılan fetih meşalesi sayesinde rotasını belirlemede hiç zorlanmadı. Bizans'ı fethetmek üzere yola çıkacaktı çünkü Bizans peygamber müjdesiydi. Bu düşünce beynini ve yüreğini kor gibi tutuşturunca Derya'yı, İstanbul Boğazı'nı kastettiği çok açık, geçeceğiz ve devlet olacağız deyiverdi. Fakat ağabeyleri Sungur Tekin ve Gündoğdu Bey'in ufkunda devlet yoktu. Onlar eski topraklarına dönmek, ekip biçmek, geçinip gitmek istiyorlardı. Deniz suyu tuzludur, ne hayvan ne insan içebilir, ne de ekin sulanabilir gerekçesiyle bu fikre karşı çıktılar. Nihayet aşiretin büyük kısmını alarak eski topraklara, Orta Asya'ya döndüler. Ancak akıbetlerinden hiçbir tarih bahsetmiyor. Muhtemelen Moğol çapaçulları tarafından basılıp öldürüldüler. Ama devlet fikrinin babasını, oğullarını, oğullarının oğullarını ve arkadaşlarını tüm tarihler Osmanlı Devleti'nin kurucuları olarak selamlıyorlar. Ertuğrul Bey, anası, küçük kardeşi Dündar ve kendisine güvenen yakınlarıyla birlikte batıya yürüdü. Meşru hedefine yürüyen Müslümanın önündeki engelleri Allah bir bir kaldırır ve hedefine ulaştırırdı. Ertuğrul Gazi'nin önündeki engeller de kalktı. Bazı olumlu gelişmeler neticesinde Söğüt ve Domaniç'e ulaştı. Artık o Selçuklu Sultanlığı'nın bir uç beyiydi. Oğlu Osman Gazi'yi sık sık Şeyh Edebali tekkesine götürüyor, tekke sohbetleriyle yüreğini mayalamaya çalışıyordu. Ölümüne yakın günlerde Osman Bey'i karşısına aldı ve dedi ki, "Oğulcuğum, Şeyh Edebali bizim boyun, obanın, aşiretin ışığı ve yüreğidir. Terazisi ince tartar, dirhem şaşmaz. Bu yüzden beni kır, şeyhi kırma. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülürüm ama ona karşı gelirsen gözlerim sana bir daha bakmaz olur, baksa da görmez olur. Sözüm Edebali'yi korumak için değil, seni korumak içindir. Oğulcuğum, bu dediklerimi vasiyetim say, ona göre uy." Fransız mütefekkir Fernand Grenard, Asya'nın Yükselişi ve Düşüşü isimli muhteşem eserinde şöyle diyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu beşer tarihinin kaydettiği en önemli hadiselerinden biridir. Gerçekten de öyledir. Çünkü tarihçilerin bahse bile gerek bulmadığı küçücük kayı iş aşireti baş döndürücü bir hızla devlete dönüşmüştür. Bu işi başaranların uzun yıllar alan eğitim merhalelerinden geçip yoğrulmuş ve devlet umurunda pişip olgunlaşmış olmadıkları hatırlanırsa mucizevi oluş kendini iyice belli eder. Beşer tarihi sanki ilahi bir tasarrufla karşı karşıyadır. Hatırlayın ki imparatorluğa yüreğini koyan Ertuğrul Gazi, göç yollarında yetiştiğinden düzenli eğitim alamamış, yalnızca aşiretteki ufuklu insanların, Ahiyan-ı Rum ya da Alperen denen müstesna insanlar, sohbetlerinde pişmiş, kendisi sohbet dinlerken haylazlık eden ağabeylerine bu sayede üstünlük kurup, babası öldüğünde yerine geçmeyi hak etmiştir. Caber'e ulaştıkları günlerde, yanına gelip göçmekten yorulduklarını, çok can ve mal kaybettiklerini artık eski yurtlarına dönmek istediklerini söyleyen ağabeyleri Gündoğdu Bey ile Sungur Bey'e deryayı denizi geçeceğiz ve devlet olacağız diyebilmesi, çoktan beri yitirdiğimiz irfan meclislerindeki muhabbetlerde bilgi ve sevgi katkılı sohbet anlamında gelişen ufkunun göstergesidir. Ertuğrul, küçücük bir aşiretin reisi olarak nasıl ayakta kalacağını düşünmeyi gerektiren pek çok olumsuzluğun ortasında Konstantiniye, Bizans İstanbul'unu fethini düşlemektedir. Ağabeylerinin Ertuğrul'a itirazı sınırlı ufuklarının ve sadece gördüklerine inanmalarının göstergesidir. Aşiret bazı ilahi tecellilerin ortasında gitti. Bursa civarında Söğüt'e yerleşti. Ahiyan'dan Şeyh Edebali devrinin en iyi bilginlerindendir. Daha sonra Osman Bey'e kayınpeder olmuştur. Onunla buluştu ve sohbetlerinde pişti. Mürit teslimiyeti ve sadakatine bey kimliğini de katan Osman Gazi, kısa süre içinde mürşidi tarafından keşfedildi. Onu ustaca yoğuran mürşit, ortaya bir terkip ve sentez çıkardı. Bu yüzden Osman Bey, kendisinden sonra gelecek padişahların da terkibi ve sentezi oldu. Şeyh Edebali, ya engin feraseti ya da dillere destan kerametiyle Osman Bey'in şahsında Osmanlı varlığını sezmiş gibiydi. Ama sezgilerin gerçeğe dönüşeceği ana daha çok vardı. Osmancığın böyle hitap edermiş, iyice pişip olgunlaşması gerekiyordu, imtihanları bir bir vermeliydi. Dedi ki, ey oğul artık beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlik bize, çatışmalar, uyuşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü söz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana. Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kula bağlı. Allah yardımcın olsun. Osmanlı Devleti dediğimiz yürek devleti, Ahi şeyhlerinden Şeyh Edebali tekkesinde kuruldu. Bakın nasıl. 1200'lü yılların son kertesi. Yer Eskişehir yakınlarında İtburnu köyü. Mekan Şeyh Edebali tekkesi. Bir gece Edebali tekkesindeki sohbet uzadıkça uzadı. Vaktin gece yarısını geçtiği demlerde Osman Bey, kendisine tahsis edilen taş hücreye çekildi. Hücrede yer yatağı dışında bir rahle, rahlenin üstünde açık bir Kur'an-ı Kerim vardı. Bunu tam da yatağa girmek üzereyken fark etmişti. Çıktı, abdest tazeleyip döndü. Onu sabah namazı için uyandırmaya gelenler yatağını bozulmamış, kendisini ayakta dimdik buldular. Gözleri rahledeki Kur'an'da, elleri önündeydi. Sabaha kadar kelam-ı kadim karşısında ihtiram, hürmet duruşu durmuştu. Durumu Şeyh Edebali'ye bildirdiklerinde buluşup sordu. Neden uyumadın? Osman Bey boynunu büktü, içten gelen bir teslimiyet içinde fısıldadı. Kelam-ı kadim karşısında ayaklarımı uzatıp yatmayı içime sindiremedim. Ben dervişim, kızımı da benim gibi bir dervişe vereceğim diyerek Osman Bey'e o güne kadar kızını vermeyen Şeyh Edebali, bu tavır karşısında çözüldü ve bu halinle bizden daha derviş olduğunu ispatladın diyerek kızı Malhun Hatun'u, Bala veya Mal Hatun diyen tarihçiler de var, Osman Bey'e nikahladı. O an orada müstakbel imparatorluğun temelleri atılmış oluyordu. Tekke motivasyonu sayesinde Osman Bey, Osman Gazi'ye dönüşüp Bizans kalelerini bir bir fethetti. Hastalanıp yatağa düştüğünde Bursa teslim olmak üzereydi. Oğlu Orhan Bey'i çağırdı ve dedi ki, ''Ey oğul, Allah'ın emirlerine aykırı işler işlemeyesin. Yani yönetici ne kadar güçlü olursa olsun, devleti canının istediği gibi yönetmeye kalkışmayacak, kurallara uyacak. Bilmediklerini ulemadan sorup öğrenesin. Yönetici ne kadar akıllı olursa olsun, bir işi yapmadan önce mümkün olduğu kadar çok insanla istişare edecek, işin ehline danışacak. Farklı inançlara mensup olanları hoş tutasın. Yönetici farklı dinden, farklı dilden, farklı inançtan, farklı fikirden bile olsa herkesin inanç, ibadet, kıyafet, siyaset ve fikir özgürlüğünü yani başkalarının da farklı olma hakkını saygıyla karşılayacak, kimseyi kendisi gibi olmaya zorlamayacak. Askerlerine inamı, ihsanı eksik etmeyesin. Kim? İnsan, ihsanın kulcağızıdır. Yönetici çalışanların hakkını, hukukunu gözetecek, rahat geçinmelerini sağlamaya çalışacak. Zalim olmayasın. Zulüm abat olmaz. Zulm ile abat olan akıbet berbat olur. Alemi adaletle şenlendiresin. Allah için cihadı terk etmeyesin. Adaletle zulüm yapmamanın birlikte vurgulanması hukuk devleti kavramını çağrıştırıyor. Ayrıca bunların hemen ardından cihadın hatırlatması da çok ilginç. İlginç çünkü bu anlamda bir cihadın şiddet içermemesi gerekiyor. Anlaşılan Ertuğrul Gazi, sevgi ve şefkatle yüreklerin fethini öngörmüş. Yani yönetici mutlak manada adil olmalı, toplum içinde ayrıma gitmemeli, sevgi için cihad etmelidir. Ulemaya riayet eyle ki din işleri nizam bulsun. İlim ehlini el üstünde tut. Yönetici bilgi ve bilginin değerini bilmeli, başta din olmak üzere tüm işlerin bilimsel metotlarla yürümesine dikkat edilmelidir. Askerlerine ve dünya malına gurur getirip doğru yoldan uzaklaşmayasın. Yönetici gücünü hukuktan almalı, ne kendi milletine ne de başka milletlere haksızlık etmemeli. Merhamet ve adalet yolundan ayrılmamalıdır. Bizim mesleğimiz Allah yoludur, maksadımız ilahi kelimetullah'tır. Davamız kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Yönetici şan şöhret için değil Allah rızası için çalışmalıdır. İşte bu anlayış Osmanlı padişahlarını bir Cengiz Han, bir Hülagü Han, bir Tümür Han olmaktan ve dünyayı yakıp yıkmaktan korumuş, inşacı ve imarcı yapmıştır. Oğul, Bursa'yı aç, fethet, gülzar eyle, ölünce beni Bursa'da gümüşlü kümbete defnet. Osman Gazi fetihten önce öldüğü için geçici olarak Söğüt'e defnedildi. Fetihten sonra ise vasiyetine uyulup Bursa'ya nakledildi. Ölümüyle 1326 yarım bıraktığı Bursa fethini oğlu Orhan Gazi tamamladı. Nihayet İznik'te harmanlanıp Rumeli'de soluklandı. Artık Osmanlı bir hançer gibi Bizans'ı yüreğine indirmişti. Ondan sonra atılacak her adım peygamber yüreğinin ritmiyle bütünleşmiş yürekleri peygamber müjdesine taşıyacaktı. Cevdet Paşa, tarih bilmeyen siyasetçiyle pusula okumasını bilmeyen kaptanın farkı yoktur. İkisi de gemiyi karaya oturtur demekte. Ne kadar haklı olduğu tarihi oluşlar ışığında rahatlıkla görülebiliyor. Osmanlı Devleti'ne analık eden kadın komutanlar. Bağcıyan-ı Rum Anadolu bacıları, Anadolu'nun Müslümanlaşmasına yüreğini katan anaların organize ettiği bir müessese. İnsan erkeklerin egemen olduğu şu toplumsal yapıdan geçmişe bakınca tüm geçmişimizde kadının silik bir gölge olarak yaşadığını düşünebilir. Halbuki gerçek bu değildir. Gerek İslam öncesinde ve gerekse İslam sonrasında kadın sadece anne kimliğini taşımakla yetinmemiş, geleceği belirleme konusunda da son derece önemli görevler üstlenmiştir. Bu durumda Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda kadınlarımızın yaptığı fedakarlıkları eski dönemden gelen tarihsel işlevin bir yansıması olarak algılamak gerekmektedir. Bu yaklaşım, kadınımızın tarihsel misyonuyla buluşmasıdır. Konuyu detaylandırmakta yarar var. İlk kez Müverrih Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman, Osmanlı Tarihi isimli eserinde andığı ve tarihçi Fuat Köprülü'nün tahlil ettiği dört zümrenin Osmanlı oluşumda aktif rol aldığı biliniyor. Bunu dilerseniz Aşık Paşazade'nin kendi ifadesinden okuyarım. Müverrih diyor ki, hem bu Rum'da dört tayfa vardır kim? Misafirler içinde anılır. Biri Gaziyan-ı Rum, biri Ahiyan-ı Rum, biri Abdalan-ı Rum ve biri Bağcıyan-ı Rum'dur. İmdi Hacı Bektaş Sultan bunların içinden Bağcıyan-ı Rum'u ihtiyar etti kim? O hatun anıdır. Anı kız edindi. Sayfa 238-39. Özetle, Anadolu'nun anavatanı olmasında dört zümrenin önemli rolü var. Gaziyan-ı Rum, Anadolu askerleri, silahlı kuvvetler, Ahiyan-ı Rum Anadolu kardeşleri, Abdalan-ı Rum Horasan erleri yürek adamlar, Bağcıyan-ı Rum Anadolu kadınları. Anadolu Selçukluları zamanında Türkmen erkekler tarafından kurulan Ahiyan-ı Rum isimli ahilik teşkilatının yanı sıra Paşazade'nin Baciyan-ı Rum dediği kadın oluşumu, daha sonra devre dışı bırakılan kadınlarımızın Anadolu'daki oluşun tamamlanmasında gösterdiği performans ve etkinlik ibretle üzerinde durulmaya değerdir. Ama önce kadın kimliğini sağlam bir zemine oturtmak gerekiyor. Kuşkusuz o zemin de dindir. İlahi kitabımız kadının erkekle birlikte cennette var edildiğini söylüyor. Yaratıcı kudret böyle murad etmiştir. Öte yandan İslam dininin başlangıcında da kadın unsuru en ön saftadır. Peygamberimizden sonraki ilk Müslüman Hazreti Hatice'dir. Bu muhteşem kadın kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir dönemde iş kadını olarak kendini kabul ettirebilmiş, sevdalandığı insana, Efendimiz'e evlenme teklif edebilecek kadar da cesur ve mert davranabilmiştir. Peygamberi Alişan, peygamberlik müjdesini alır almaz akrabalarından herhangi bir erkeğe değil, sadece Hazreti Hatice'ye sırrını açıklamıştır. Onunla bütünlenerek güçlenmiş, moral bulmuş, onun desteğiyle peygamberliğini açıklamıştır. Hayatın ve dinin başlangıcında nasıl kadın önderler varsa, ilk Müslüman Türk unsurların Anadolu'ya girişinde de kadın önderler vardır. Aşık Paşazade'nin Baciyan-ı Rum olarak isimlendirdiği bu teşkilat üzerine Batı'da ilk kez Alman müsteşrik, oryantalist Franz Teschner kurmuştur. Ancak o günün toplumsal yapısında kadınların böyle bir teşkilat kurmuş olabileceklerine ihtimal vermediği için Aşık Paşazade'nin yanıldığını yahut bu istinsah alıntı hatası yaptığını düşünmüştür. Ona göre Paşazade Haciyan-ı Rum, Anadolu hacıları veya Bahşiyan-ı Rum Anadolu sihirbazları veya ruhanileri yazacakken bir istinsah hatası sonucu Baciyan-ı Rum yazmıştır. Ancak bunların olabilmesi için o devirde Anadolu'da hacı olmuş Türkmenlerin Haciyan-ı Rum isimli bir örgüt kurmaları veya eski Türklerde kendilerine Bahşi denilen sihirbazların örgütlenmiş olmaları gerekir. Tabii ki bu mümkün değildir. Nitekim tarihçi Profesör Fuat Köprülü, Aşık Paşazade'nin Baciyan-ı Rum olarak adlandırdığı kadın teşkilatı hakkında olabildiğince kapsamlı bir çalışma yapmış. Bu çalışmanın sonunda Franz Teschner'in öne sürdüğü iddiaların geçerli olamayacağını hükme bağlamış, Baciyan-ı Rum'un silahlı ve savaşçı kadınların kurduğu bir teşkilat olma ihtimalini tarihçinin dikkatine sunmuştur. Ancak Fuat Köprülü bu teşkilatın mahiyeti ve çalışmaları hakkında çok açık bilgiler vermemektedir. Orhan Gazi zamanında Anadolu'nun birçok yöresinde Türkmenler arasında bulunup gözlem yapmış, özellikle de Türkmen hanımların çeşitli alanlardaki faaliyetlerine şahit olan meşhur Mağribli gezgin İbn Battuta ise tarikat çerçeveli kadın oluşumlarından söz etmektedir. Ayrıca Niğdeli Kadı Ahmet 1340 yılında tamamladığı El Veledüş Şefik adlı eserinde Niğde dolaylarında Tapduklu Türkmen dervişlerin hanımlarının faaliyetlerini kaydetmektedir. Meşhur Süryani tarihçi Malatyalı Öbül Fereç de bu münasebetle bu Baciyan-ı Rum'dan bahsetmiştir. Bir Mevlevi yazar Ahmet Evlaki de keza eserinin bir yerinde Konya'daki bir kadınlar cemaatinden söz etmiştir. Bacılar Teşkilatı'nın faaliyetlerine dair başka bir bilgiyi Menakıb-ı Evhadüddin-i Kirmani'de buluyoruz. Bir görüşe göre hanımlar arası bu teşkilat önceleri Fakiregan diye de anılıyordu. Ancak teşkilata mensup olan genç kız ve kadınlar birbirlerine bacı diye hitap ettikleri için kadın ve kızların meydana getirdikleri teşkilata daha yaygın olarak Baciyan, bacılar denmeye başlamıştır. Şimdiki bilgilerimizle bu tabiri ilk olarak kullanan da Aşık Paşazade'dir. Bendeniz, Kayıhan aşiretinin Osmanlı Devleti'ni kuran aşiret, Anadolu'ya gelişini anlatan Merhaba Söğüt, Nesil Yayınları isimli kitabımı kaleme alırken, Türkmen kadınlarının erkeklerin yanı sıra örgütlendiklerini, hatta Bey Ana, Hacı Bey, Bacı Bey, Gazi Ana gibi ünvanlarla, rütbelerle komutanlık yaptıklarını yazmış, birçok okurum bu durum karşısında hayretler içinde kalmıştı. Bugünkü İslam dünyasında kadının yerini hatırlarsak, konu daha da ilginç bir hal alıyor. Araplar bunu kadını aşağılayan eski geleneklerin etkisiyle yapıyorlar diyelim. Ya biz neden yapıyoruz? Bizans'ın fethine kadar sosyal hayatta kadının tartışmasız bir rolü ve aktivitesi var. Ancak bunun Bizans'ın fethiyle birlikte kırıldığını ve kadının gitgide kendi içine kapandığını görüyoruz. 1200'lerde kadını yerine göre derviş, yerine göre savaşçı olarak selamlayan misyon, büyük fetihten sonra çökmeye yüz tutmuş, nihayet 1800'lü yılların sonunda tıpkı şimdikine benzer yasaklar yürürlüğe girmiştir. 1867 tarihli bir fermanın getirdiği şu yasağa bakar mısınız? Kadınlar yalnız ve ancak Sultanahmet, Laleli ve Şehzadebaşı camilerine gidebilecek, bunlar dışında hiçbir büyük camiye gidemeyeceklerdir. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, sayfa 282-283. Sultan II. Abdülhamit Han döneminde ise kadın kıyafetiyle ilgili olarak Levan Heral gazetesinde şu ilginç haber yer almıştır. Majesteleri Sultan'ın buyruğu ve Şeyhülislam'ın talebi üzerine Danıştay'ın olurunu alan İçişleri Bakanlığı genel yerlerde ve işlek caddelerde görünmeyi Müslüman kadınlara yasaklamıştır. Polis memurları kurallarda belirtildiğinden daha ince çarşaf giymeye cüret eden kadını görür görmez uyarmaya, karşı gelinmesi halinde ise tutanak tutmaya ve tuttuğu tutanağı İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne iletmeye mecburdur. Bundan başka Müslüman kadınlara arabayla ya da yaya olarak Beyazıt, Şehzadebaşı ve Aksaray semtlerine gitmek, oralarda gezinmek, kapalı çarşıya gitmek ve dükkanlarda oturmak yasaklanmıştır. Bu kuralları çiğneyenler ceza yasasının 254. maddesi uyarınca kovuşturulacaklardır. Kullanılan arabanın sürücüsü de kadın gibi cezalandırılacaktır. Bunlara ek olarak Müslüman kadınların genel yerlerde gruplar halinde toplanmaları kesinlikle yasaklanmıştır. Bu tür bir grubu gören polis kadınlara dağılmalarını emretmekle yükümlüdür. Levan Heral, 15 Ağustos 1891, L2, Paris 1962, sayfa 35-36. Nereden nereye? 6. ayrımın sonu, sayfa 89.